Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yine ortaya karışık bir bölüm kaydedeceğim ve adını Neler Oluyor Hayatta koydum. Hem gerçekten anlatacaklarımı özetlediği için hem de Hababam sınıfının en sevdiğim sahnelerinden birinde sabah yatakhanede uyandıkları zaman sınıfça söyledikleri ve çok sevdiğim bir şarkı olduğu için ayrıca benim sabah şarkılarımdan biridir. Hababam sınıfı versiyonunu dinlemekten ve onlarla birlikte bu şarkıyı söylemekten çok keyif alırım. Belki bölümün sonuna da azıcık eklerim. Bir önceki bölümde, ondan da önceki bölümde olabilir, yataktan çıkamadığım günler başlıklı bir bölüm kaydetmiştim. Ve ne tesadüftür ki aslında uzun zaman sonra yataktan çıkabildiğim bir günde o bölümü kaydettim. Onu kaydederken çok da o süreçten bahsetmek istemedim çünkü tam anlamıyla içinden çıkmış sayılmazdım. Çok güzel geçirdiğim bir cumartesi günü akşama doğru dışarıdaydım ve böyle gayet neşeli, heyecanlı, böyle istediğim bir yerlerde sevdiğim birileriyle birlikteyim ve böyle hafif böyle boğazımda bir öksürük gibi bir şey başladı. Boğazıma bir şey takıldı. O kadar böyle rahatsız oldum ve üst üste devam etti ki kendime Google'da boğaza bir şey takılırsa ne olur, boğaza bir şey takıldığında öksürük nasıl geçer gibi şeyler yazarken buldum. Önce doktorumu falan aramak da aklıma bile gelmedi. Onun yerine annemi arayıp dedim ki bugün öğlen yediğimiz yemekte çok fazla işte boğaza yapışacak bir şey var mıydı? Böyle ben pul biberden şüpheleniyorum. Sanki öyle kocaman bir pul biber yapışmış ve gitmiyor gibi. Bunu düşündük yani. Bunun üzerine şey yaptım. Üstüne böyle sıcak bir şeyler içtim ki. Çünkü o kadar mekanik bir şey olduğundan eminim ki. Kedilerden ve köpeklerden. O gün çok dev köpeklerle muhatap olmuştum. Onlardan bir tanesinden özellikle şüphelendim. Dedim ki ben onunla hiç bu kadar yakınlaşmamıştım. Diğerleriyle uzun yıllardır birlikteyiz. Acaba onun tüyünden falan mı oldu yapıştı? Çok düşük bir ihtimal, bir yandan da doğru çıkmasından çok korktuğum bir ihtimal. Çünkü yani eğer onlarla anlaşamıyorsam birlikte nasıl zaman geçireceğim? Bunun bir ilacı var mı falan diye düşündüm. Evet, girişi bayağı uzun sürdü ama sonrasında ben bundan bir türlü kurtulamayınca ve bu öksürük ilerleyince doktorumla telefonda konuştum ve kendisi o kadar tecrübeli ve günde o kadar fazla vaka görüyor ki yani daha ikinci cümlemde bana şey dedi, sakin ol, son varyant grip olmuşsun, sen gripsin, ben de şöyleyim ama ya ateşim yok, hiçbir şey yok, yani bir boğazıma bir şey takıldı ya benim falan diye de azıcık ısrar ettim ama sonra doktorum haklı çıktı. Yani bu podcast'te böyle gelip ben yine bir şey kaptım falan diye anlatıyor gibi oluyorum ama yani aslında podcast'le ilgisi yok, yani bana böyle şeyler oluyor, son dönemde oluyor. Yani hani pandemi zamanı sıfır hastalıkla geçirmiş, işte korona olduğunda bile sadece teste pozitif çıkıp hiçbir şey hissetmeyen biri olarak böyle son zamanlardaki abidik gubidik haberlerde duyunca varlığına da inanmadığım birçok şey başıma gelmeye başladı. Neyse sonra ben böyle hala mekaniktir bir şeydir falan, hiçbir şey hissetmiyorum ki falan derken her şey bir saat içinde kendimi yatakta serum bağlanmış falan bir halde buldum. Böyle birkaç gün beni çok fazla zorladı ve uzun yatırdı. Hastayken insanın böyle değişik süreçleri oluyor. Özellikle bu benim son geçirdiğim ateş durumu biraz uzun sürmüştü. Zaten bir önceki bir bölümde anlatmıştım. Kolumda sıkıntı var. Öbür koluma yüklendik serum için ama bir noktada mecburen kullanmadığım kolumu da bu şekilde kullanmak zorunda kaldık. Tam o iyileşiyordu, ben tam işte dışarıya çıkacaktım, kolumu da kullanabilecektim falan. Hatta aklımda Dr. Grinch'e bir sonraki gidişimde şeyi sormak vardı, işte ya ben artık lastikle, ağırlıkla çalışabilir miyim, ben çok iyi hissediyorum yani kaslarımı da boşlamayayım falan diyerek. Neyse böyle bir şey yaşadım. Ve İnsan böyle kendine çok çok fazla zaman ayırıyor mecburen böyle dönemlerde. Bir de uyku düzenin bozuluyor. Ateş, gece, gündüz, işte yemiyorsun, vücut tamamen kendini bakıma alıyor falan filan. Ve tamamen iç sesini dinleyerek hareket etme, iç sesini dinleyerek böyle içinden yükselen şeylere kulak verme şansın da daha yüksek oluyor. Bu da nedir? Hiçbir şey yemedim, içmedim ama canım kurabiye istedi. Un kurabiyesi ve elmalı kurabiye. Ben çıkamadığım için annemden rica ettim. O geldi kapıya bıraktı falan böyle. Aman kimseye bir şey bulaşmasın diye de dikkat etmeye çalışıyorum. Herkesi de tehdit ediyorum. Çift maske takın şöyle böyle falan diye. Ve şunu fark ettim. Neyse ki bu konuda iyi ve aktif bir hafızam var. Benim böyle iyi hissetme kapsülü gibi bazı şeylerle bağlantım var. Bu un kurabiyesi gibi. İlkokuldayken ya birinci ya ikinci sınıfta bir dönem her okul çıkışı babamın iş yerine gidiyordum. Ve o iş yerine yakın çok tatlı minik bir pastane vardı. Babamın yanında çalışan çok tatlı bir abi beni her gün oraya iki tane un kurabiyesi almaya götürürdü. Babam arada derdi ki ya 2 kilo alalım koyalım şuraya sen her geldiğinde yersin. Sen diyor çünkü benim dışımda ne babam ne çalışanları ikram ederdim. Onlara böyle överdim çok güzel ağızda dağılıyor falan ama böyle tiksinerek bakarlardı. Yani hani bir insan neden yüzlerce çeşit arasında bunu alır ki her gün niye 2 tane alır ki? Ama yine de benim onu sevmemi severlerdi. Yani böyle arada şey ben götüreyim yok ben götüreyim diye şey yaparlardı. Ben çok severdim ama her seferinde gidip iki tane taze kese kağıdında un kurabiyesi almayı ve bana çok iyi geldiğini yıllardır bilirim ama sorsanız en son ne zaman yedin diye hatırlamıyorum. Ama bu hastalık sürecinde dedim ki benim ona ihtiyacım var ve elmalı kurabiyeyi. Neyse yine çok sevdiğim pastaneden annem aldı getirdi. Sonra iyileşip kendime gelince ilk defa dışarı çıktığımda ki bunu da kontrollü yapıyorum kendimi çok yormamak adına. Çünkü sanırım son zamanlarda hastalıklardan öğrendiğim en önemli şey ben çok çabuk iyileştim zannediyorum. Tamam oldu bitti tamam bitti tamam gitti falan diyerek böyle hemen normal bir tempoya geçiyorum. Bunu bir süredir fark edip gerçekten böyle yapmamaya çalışırken bile normalin üzerinde yaptığımı fark ettim. Neyse kontrollü bir çıkışımda bu sefer dedim ki ayaktayım, kendimdeyim, yürüyorum. O zaman gidip şu en sevdiğim pastaneden iki tane un kurabiyesi alayım. Ama iki tane. Bunun da formülü bu. Bu iyi hissetme kapsülü gibi dedim. Mesela aklıma şu anda elimde maalesef yok ve hala üretilen bir şey değil. Ben küçükken kendimi içinde çok iyi hissettiğim krem rengi üstüne geyik desenli muz çoraplarım vardı. Ama öyle bir duygusal bağlantımız vardı ki o zamanlar sanırım muz çoraplar çok fazla değildi. Hele ki çocuklar için çok üretilen bir şey değildi. Daha çok böyle pamuklu, daha kalın şeyler üretiliyordu. Ben o geyikli muz çorabımı çok severdim. Yani geçen düşündüm acaba nerededir dedim ya. Muhtemelen yırtıldı, işte ne bileyim söküldü, bir şeyler oldu ya da kaçtı ve atıldı. Şimdiki aklım olsa kendime ondan bir kutu saklardım ama bir yandan da şimdiki aklım olsa ben hiçbir şey saklamıyorum ki. Yani hiçbir şey saklayan, biriktiren, böyle anı kutusu, işte şuraya aldığım bilet, buraya aldığım bilmem ne. Hiç öyle basılıp neredeyse fotoğraf bile yoktur bende. Böyle çok azdır, çok çocukluktan kalma bir şeylerdir. Ama gözlerimi kapatıp kendimi böyle altına da babet rugan ayakkabılarım vardı. Böyle balerin ayakkabısı gibi. O geyikli muz çorabı düşününce içim çok ısınır. Genelde de kendimi kış günü yılbaşı zamanı hissederim. Çünkü o dönemlerde giyerdim. Üstüne de böyle triko mini etek ve kazak takımımla birlikte. Böyle ne bileyim kendimi çok sıcak çok iyi hissederim. Sonra Şaşı Felek Çıkmazı diye bir dizi vardır mesela. Şimdi birine sıfırdan izletsem ne tepki verir, ne anlar bilmiyorum. Ya da ben hayatımda hiç izlemeseydim, şimdi bu yaşımda izletseler devam eder miydim, izler miydim? Ondan da emin değilim. İçinde çok toksik şeyler de var. Ama benim için yine bu iyi hissetme kapsülü, kendimi çok sıcak ve çok iyi hissettiğim bir dizidir. Ve yine bu hastalık sürecinde çok gözlerimi açamasam da bir yandan dinlemek için açtım. Çünkü o Şaşı Felek Çıkmazı tam o çıkmaz sokağın olduğu mahalle, oradaki işte yaşayanlar, aradaki diyaloglar falan ne bileyim çok böyle sarıp sarmalanmış hissettiğim bir şey. Aynı şekilde bu sefer gidip almadım ama bir de Milano kek vardır. Şimdi Google'a yazdığınız zaman muhtemelen benim Milano kek dediğim kek çıkmayacaktır. Bu da yine o çok sevdiğim pastanede benim çocukluğumda en çok yapılan, şimdi de sipariş verince yapılan bir şey. Böyle iki renkli oluyor. Kakaolu ve vanilyalı kekler kesilmiş ve aralarına marmelat sürülerek birleştiriliyor. O da benim böyle çok iyi hissetme kapsüllerimden bir tanesi. Ay şimdi ben böyle anlatmaya başlasam yüzlerce şey madde olacak. Çünkü ben bunları bir de yazarım. Aklıma gelir yazarım, kullanırım. Ya ileride bir gün unutursam, lazım olursa açıp bakayım hangisini kullanayım diye de böyle defterlerime, ajandalarıma, günlüklerime yazdığım şeyler. Ama yeri gelince kullanmak da çok güzel oluyor. Şimdi bu süreçte bir de kendi kendimi güldüren, eğlendiren şöyle bir şey yaşadım. Yaşarken yaşadığımı bilmediğim, rüya zannettiğim, rüyamda böyle bir şey gördüm dediğim ama sonra sipariş kapıya gelince meğer rüya değilmiş, ben bunu gerçekten sipariş etmişim diyeceğim bir şey var. Şeker pembesi, çok tatlı, tasarım harikası bir tartı almışım. İade etmeyi düşünmüyorum çünkü çok güzel. Ama ben tartılan bir insan değilim. Geçen işte bunu hastayken Gizem'le arada yazışıyorduk. Ona söyledim. Dedim ki Gizem, ben böyle bir şey sipariş etmişim. Fotoğrafını da gör. Aa, çok güzel falan dedi. Ya dedim, iade etmeyi de düşünmüyorum ama ben gerçekten hatırlamıyorum bunu. Yani hatırlıyorum aslında ama rüyamda yaptım zannediyordum. Çok güzel. Yani demek ki bu alışveriş app'leri falan böyle hastayken, sarhoşken çok el altında bulunmaması gerekiyor. Ama bir yandan da diyorum ki ay millet neler yapıyor yani. Hani ki bunu gerçekten hiç istemesem kutusuyla birlikte iade tuşuna basarım, kargoya geri veririm. Ama en son işte Gizem'e de söyledim. 4 sene önce mi tartılmıştım ne? Acaba bu bir işaret mi yani? Beni her gün tartıya falan mı çıkayım? Bunu mu demeye çalışıyor? Yani hiç tarzım da değil. Yani hala da duruyor işte. Kaç gün oldu? 10 gün oldu geleli herhalde. Çıkardım kutusundan. Görsel çok güzel ama işte hani neyse, çok da akıllıca bir seçim yapmışım. Pilsiz çalışıyor. Akıllı bir enerji sistemi var. Bir düğmeye basıyorsun, enerjiyi topluyor. Ne kadar akıllıyım ya. O 40 dereceyle nasıl böyle kararlar veriyorum? İkinci verdiğim karar ama bu kargoyla gelmedi. Bir İtalyanca kursuna kayıt olmuşum. Ama bu zaten bu arada her zaman istediğim, bir türlü denk getiremediğim bir dersti. Takip ettiğim bir hocaydı. Herhalde ben bir sabaha karşı böyle saatler karışınca ya Instagram'da ya maillerimde gezerken tekrar gördüm. Yazmışım, Mart sonunda başlayacak olan gruba da kaydımı yaptırmışım. Tebrik ettim kendimi. Açtım baktım yazışmalara. Çok güzel konuşmuşum, yazmışım. Hiç imla hatası yok, bir şey yok. Saygılı, seviyeli, çok güzel konuşmalar. Kaydımı da yapmışız yani. Neyse, hayırlı olsun diyorum ve heyecanla o dersin başlamasını bekliyorum. Çünkü dediğim gibi yıllardır işte İstanbul'da İtalyan kültürü denk getirememiştim. O zaman dışarıda çok koşturmalı, saatli şeylerim çoktu. Her şey yüz yüzeydi. Sonra online olarak yine saatim bir şeyim denk gelmemişti. Böyle güzel oldu. Demek ki bu süreçte insanın içinde kalan çok şeyi de böyle dışarı atmasını sağlıyor. Ama hala o tartıyı açıklayacak kadar bir derinliğe gelemedim. Bir gün çözersem gelip burada anlatırım. Üstüne çıkarsam da anlatırım. Kaç kilo olduğumu falan da söylerim ama haberim yok şu an mesela. Neyse, şimdi bu uzun nekahet sürecinde, ay yakın zamanda da öyle bir bölüm yapmıştım. O da çok işime yaradı. O kitabı iyi ki okumuşum, o bölümü iyi ki yapmışım. Çünkü ne zaman böyle içimden eski Rasel'in olarak tamam bitti hadi ayaklanalım gibi bir şey yükselse, kendime hep şunu hatırlattım. Rasel'in bak tahmin ettiğinden ya da düşündüğünden daha uzun bir süre dinlenmen gerekebilir. Belki bunlar bu yüzden oluyordur. Belki sen hemen her şeye koşturuyorsundur. Bunu sağlıklı zannediyorsundur ama bak o kitapta da yazıyordu. Eskiden bunun kıymeti bilinirmiş. Şimdi hastanelerde yer yok. İşte iş hayatı, kapitalizm şudur budur kaldırmıyor diye insanlar aslında bu kadar uzun nekahet süreçleri yaşamıyorlar. Kendine bu hakkı ver dedim. Ve oturdum. Dedim ki ben aslında kendime zaten tam olarak bunu sağlayabileceğim bir hayat kurdum. Son 2 ayda Reddettiğim 7. proje üzerine biraz düşündüm ama hala aynı karardayım. Reddetmek derken de harika şeyler, bayılacağım şeyler var da ben şımarıklıktan ay yok istemiyorum falan demiyorum tabii ki. Gerçekten beni heyecanlandıracak ya da tam benlik diyeceğim şeyler olmadığı için ve sadece yapabileceğim bir şey ve parası çok iyi diye kabul etmek istemediğim için kabul etmiyorum. Çünkü yaptıklarım kadar, hatta hayatımı düşünecek olursak yapmadıklarım benim kim olduğumu daha çok belirliyor şu hayatta. Şöyle bir dönüp baktığım zaman belki dışarıdan bakan yaptıklarımı, elimdekileri görüyor. Hem iş hem diğer birçok konuyla ilgili. Ama ben kendimi biliyorum. Yapmadıklarım her zaman benim için çok daha belirleyici şeyler oldu. Zaten bu iş konusunda da ben uzun süre önce bir karar verdim. Uzun süre önce bambaşka bir hayat kurdum kendime ve ondan çok memnunum. Onun bana getirisi çok fazla her açıdan, her şeyin kalitesi açısından. O yüzden de ona uyumlu olmayacak şeyleri de reddediyorum. Kibarca, açıkça, hani ben böyle bir şeyin içinde olmak istemiyorum diye reddediyorum. Ama bazen ister istemez tabii ki ben her ne kadar kendime, bana göre, kendimce otantik seviyesi yüksek bir hayat kurmuş olsam da sonuçta hala bir sistemin içindeyim, bir dünyanın, şu gezegenin üzerindeyim ve dışarıdan başka bilgiler aktıkça ya da ben başka şeyleri izleyip gördükçe diyorum ki ya Rasel'in ya sen emin misin biraz tuhafsın sanki falan diyorum ama bu çok kısa sürüyor, birkaç saniye sürüyor. Tam işte bunu düşünürken Cal Newport'un konuk olduğu bir podcast, o da Adam Grant'in podcast'ı. Böyle çok sevdiğim iki insan birlikte olup bir program yapınca da çok mutlu oluyorum. Daha bildirimi gelince bile yüzüm güldü. O podcast bana ilham verdi ve bana çok iyi geldi. Orada Cal Newport Slow Productivity diye bir konseptten bahsediyor. Türkçe'ye yavaş üretkenlik diye direkt çevirebilirim. Şöyle bulmuş bu konsepti. Diyor ki ben burnout olmak istemiyorum. Yani tükenmişlik yaşamak istemiyorum. Kendime, sevdiklerime zaman ayırmak, doğal bir akışta ilerlemek istiyorum. Ya ama aynı zamanda ilgilendiğim konular var ve yani hırslarım da var. I am ambitious diyor. Yani ben hırslıyım. Bunu kötü anlamda kullanmıyoruz burada. Yani hırslarım, tutkularım, yapmak istediğim şeyler var. Peki bunlar nerede buluşur diye sorduğu zaman cevap slow productivity, yavaş üretkenlik. Bunun da şöyle bir birkaç tane kuralı var diyor. O da having fewer things on your plate, yani direkt çevirirsek tabağında daha az şeyin olması, yani iş listende yapman gereken şeyleri azaltmak, daha az şeyle uğraşmak, daha az şeyin üstüne atlamak. Ne kadar az şeyle ilgilenirsen, aynı anda ne kadar az işte, az projede çalışırsan, onlara o kadar çok konsantre olabilirsin, o kadar derinleşebilirsin ve yüksek etkili, sürdürülebilir ve iyi kalitede işler üretebilirsin diyor. Ve bu da zaten kendi doğal akışında çalışmakla da daha mümkün. Kendi doğal akışında çalışmak nasıl bir şey? Ben işte haftanın 5 günü sabah 9'da akşam işte 4 arasında çalışacağım diye bir kural setinin içinde olmamak. Ha, bu arada biraz şeyi de gerektiriyor. Benim kendimi çok yakın hissettiğim bir iş akışı olduğu için rahatça söyleyebilirim. Evet, bazen dışarıdan bakan, senin hangi günler, hangi saatler çalıştığını bilen, gören birileri senin için ya ne kadar işte birleşmiş iş, hayat, her şey falan diyebilir, bana derler. Çünkü ben bazen pazar sabahı görüşme alırım, bazen cuma akşamı bir toplantı alırım. Ama bu tamamen benim programımda benim uygun gördüğüm, çok sevdiğim bir şeydir. Muhteşem Yüzyıl'daki Kanuni'nin böyle üst üste çok güzel sahnelerini birleştirmişler. Ben de onu hatta Instagram'da düzenli olarak paylaşıyorum. Her ay paylaşıyorum. Karşısına ne gelirse gelsin şöyle cevap veriyor. Tabii padişah olmasının da bir özgüveni var ama ben padişah olmadan kullanmayı seviyorum. Neden böyle böyle böyle falan? Ben öyle uygun gördüm. Ben öyle uygun gördüm. Ben öyle uygun gördüm şeklinde. Neyse. Yani böyle doğal akışında ve sana uygun şekilde programladığın zaman, evet, böyle dağılmış bir şekilde hafta sonu, akşam, hafta içi, sabah, neyse, karışık bir şekilde olabiliyor. Ama zaten doğal bir akışta gittiğin için vay işte işler beni ele geçirdi de ben işlerin içine daldım da falan gibi depresyonlara girmiyorsun. Özellikle bana mesela hafta sonu iş aldığım zaman çok şaşıran insanlar şeyi atlarlar. Ben dünyanın neresinde olursam olayım, yani Avrupa'da da olsam, New York'ta da olsam, İstanbul'da da olsam, bir dağ köyünde de olsam, şimdi olduğu gibi, ben cumartesi pazar dışarıda olmayı sevmem. Kalabalık sevmem, kimseyi görmek istemem. Yani kimse derken tanımadığım kalabalıklardan bahsediyorum. O yüzden de görüşmelerimi, toplantılarımı, bir şeylerimi o günlere almayı çok severim. Onun yanı sıra pazartesilerimi de boş bırakmayı çok severim. Pazartesi mesela gündüz sabah erken alışverişlerimi yapmayı, çıkıp çarşıda dolaşmayı, dışarıda bir kafede sabah kahvemi içmeyi falan da çok seviyorum. Neyse, şimdi Cal Newport bunları böyle anlatırken gerçekten tam böyle benim bu reddettiğim, bana çok güzel, cazip şeyler gibi sunulan, ki sunan kişiler de çok düzgün insanlar. Onlara da güvenim yüksek. Ama onlara her seferinde hayır demenin ya da üst üste hayır demenin bir yani bir şeyini hissediyordum. Bir huzursuzluğunu hissediyordum ama Cal Newport'u dinledikten sonra tamam dedim ya. Yani bazen böyle bir altı çizilmeler, onaylanmalar, haberi bile yok Cal Newport'un bunu yaptığından, ama yaptı. Ve ben çok rahatladım. O yüzden o podcast'ı da herkese öneririm. Zaten bu arada bunu... Yani sadece slow productivity için değil, işte herkesin yapmasını öneriyor yapabildiği kadar. Çünkü toplantısız cuma, işte haftada 4 gün çalışma, şu yani ne yaparsanız yapın diyor. Hala sabah böyle açtığınız zaman ajandanızda, takviminizde yapmanız gereken onlarca şey olduğu sürece siz İyi bir, kaliteli bir iş üretemeyeceksiniz. Bir şeye odaklanamayacaksınız, derinleşemeyeceksiniz ve sadece günlük maddelerinin üstünü çizmeye odaklı bir çalışma sistemi içinde olacaksın ve onları çizdikçe yenileri gelecek ve işler asla bitmeyecek ve böyle çarkın bir dişlisi olmaktan ileri gidemeyen bir şekilde işte yıllar geçecek. Biraz kabus gibi bir anlatım oldu ama... Hani gerçek, yapacak bir şey yok. Podcast demişken bana uzun zamandır böyle yakınlarımın falan çok sevdiği, alkışladığı ama bana çok itici gelen, yorucu gelen ama bir yandan da hani böyle iyi bir insan olarak gördüğüm, iyi kalpli olduğuna inandığım, güzel mesajlar vermeye çalışan, kendini böyle anlatmaya, açıklamaya çalışan, kendi şifasını bulmaya çalışan bir sanatçı var. Ama hiçbir şekilde kendisi de, görüntüsü de, sesi de, şarkıları da, yazdıkları da beni hiçbir şekilde içine almadı. Yani şarkılarını sevmem, kitabını elime almıştım, iki sayfa okuyamadım falan, böyle beni inanılmaz itiyordu. Yakın zamanda benim de takip ettiğim bir podcast'a konuk olmuş. Ben de bu arada böyle şeylerde kendimi çok merak ederim. Yani bana neden bu kadar itici geldiği, aslında kendisiyle ilgili çok kötü veriler de yok önümde ama böyle hani dayanamıyorum. Yani böyle çok yoruluyorum, kulaklarım yoruluyor, ben ruhum yoruluyor. Ya yani istemiyorum, itiyorum, kapatıyorum gibi bir şeyimiz var. O yüzden de o podcast'i kendim için dinledim. İyi ki de dinlemişim. Çünkü orada konuşurken kendi hikayesinden de biraz bahsediyor. Zaten yani herkesin her şey için aslında bir açıklaması var. Bazen kendisi farkında oluyor, olmuyor, paylaşıyor, paylaşmıyor. Herkes bir şekilde hayata tutunmaya, devam etmeye, iyileşmeye çalışıyor. Ve ben o podcast'te de o insanın bu sesini duydum. Ve bir yerinde konuşurken dedi ki, itiraf etti. Ya dedi, ben de bir zamanlar fark ediyorum ki bende kadın nefreti varmış, kadın düşmanlığı gibi bir şey söyledi. Tam kelimesini hatırlamıyorum ve bende o anda bir ışık yandı. Bu benim özellikle kadınlarda çok içerden bir yerden hissettiğim ve hissettiğim anda fark edeyim ya da fark etmeyeyim, çok itildiğim bir şeydir. Kadın nefreti, özellikle güzel, bakımlı, neşeli kadınları sevmezler bazı kadınlar ve çok daha eril bir dille, yani bir yandan feminist hareket diye bağırır ama bir yandan bir bakarsın çok eril bir dille, üstten üstten çok kibirli bir şekilde kendi halinde giden, işte kendi neşesine bakan, saçına başına bakan kadınları aşağılarlar, iterler, böyle bir üstten bakarlar onlara. Ki bunu itiraf ettiği podcast bölümünde bile bir yerlerde, tabii bu çünkü bir anda sıfırlanmıyor, itiraf etmesi, üstünde çalışması harika, alkışlanası bir şey, ama bir yerde mesela diyor ki işte benim aslında, yani benim de gidip işte provalarda işte diğer o kadınlar gibi işte elbisenin şurası şöyle olsun demem lazım ama demiyorum çünkü ben yürüyüşlere çıkıyorum, ben doğa aşığıyım falan. Pardon, yani hani mükemmel böyle doğa yürüyüşleri yapıyorsun, o sayede harika yaratıyorsun falan da, yani süsüne püsüne düşkün olan, bir sonraki konserde ne giyeceği üzerine mesai harcayan, bunun için çok titizlenen, özenen bir kadının da senden geri kalır bir yanı yok ki. Ama işte bunlar böyle dediğim gibi bir anda balon gibi, balona bir iğne batırmışsın gibi patlayıp gitmiyor. İyi ki dinledim bu podcast'i. Ben bunu zaman zaman yapıyorum. Yani bana itici gelen, beni irite eden şeylere yakından bakmaya çalışıyorum. Yakından bakmak demişken tabii ki hani bir podcast aracılığıyla. Böyle şeyler bana da iyi geliyor kendimi anlamak adına. Dediğim gibi o kişiyle ilgili şu an böyle çok negatif bir şeyim yok. Sadece onu anlamaya başlasam da, kendimi onun aracılığıyla anlamaya başlasam da, bu konudaki beklediğimin de üstünde olan hassasiyetimi, yine de hala onun ürettiği şeylere mesafeliyim. Bu zaten, bu arada, bu kadın böyle biri olmasaydı da belki ben o şarkıları sevmeyecektim, o kitabı okumak istemeyecektim, olabilir. Ama işte böyle bu dönemi bu yüzden seviyorum. Podcastlar var, videolar var, herkesin kendini ifade etme şeyleri var. Mesela sosyal medyada çok özgür olduğumuzu düşünüyorum birçok kişinin aksine. Çünkü ben bu arada o algoritmayı yönlendirecek şeyleri çok kullanıyorum. Bir şeyi beğenmediğim anda, gözüme estetik gelmediği anda hemen bir daha bana bunu gösterme, bu hesaptan bir şey gösterme diyorum. Daha ileri seviye bir şeyse engelliyorum ve algoritma her zaman senin sevdiklerin, yani beğenmediklerin, bunu bana göstermeden öte beğendiğin ve kaydettiğin şeyler üzerinden daha çok çalışıyor. Ve ben her zaman çok beğendiğim, hoşuma giden, daha fazla görmek istediğim her şeyi destekliyorum. Beğeniyorum, yorum yazıyorum, kaydediyorum, paylaşıyorum. Bunu zaten genel olarak çok şeye yapıyorum. Yani bu alışveriş yaptığım o şeker pembesi tartıyı sipariş ettiğim alışveriş app'inde de aynı şekilde. Neyi beğendiysem, beğenmediysem görselini de elimden geldiğince fotoğrafını da çekerek paylaşıyorum. Çünkü ben orada bir şeye bakarken, alsam mı almasam mı, şu ihtiyacıma uygun olur mu olmaz mı derken, daha önce onu almış, denemiş ve yorumlarını yazan, fotoğrafını paylaşan insanlardan faydalanıyorum. Ve bunu da böyle bir oraya geri ödeme gibi yapıyorum. Ben onlardan çok faydalandım. Şimdi de gerçekten benim aldığım şey, işte kargosunun düzgün paketinden tutun, işte hızından, işte görüntüsünün o oradaki görselle aynı mı değil mi, ya da işte bendeki etkisi ne oldu? İşte bazen kozmetik bir serum da olabilir. Bazen de girip editliyorum. Yakın zamanda editledim mesela. İşte daha yeni kullanıyordum, beğenmiştim. İkinci kutusunu da aldım. Çok memnunum. Hatta indirim olmuş, üçüncüyü aldım falan diye de yazıyorum. Çünkü eğer sevdiğin, beğendiğin şeylerin devamını istiyorsan onları desteklemen gerekiyor diye düşünüyorum. Bu her alanda, her endüstride aynıdır diye düşünüyorum. Yani bir şarkıcıyı da çok seviyorsan, daha çok üretsin istiyorsan, işte onun şarkısını paylaşırsın, beğenirsin. Bir işte YouTube içeriği daha fazla görmek istiyorsan abone olursun, like atarsın, yorum yazarsın gibi gibi gibi. Yani bu da zaten bir şeyleri de bizim yönlendirmemizi sağlıyor. En azından bana gelen akışlar için bu geçerli. Olduğumuz çağı bu yüzden seviyorum. Yani ben memnunum. Gelecekte ya da geçmişte yaşamak istemezdim. Şu an bana çok uygun bir zamandayım. Şimdi podcast konusu hazır açılmışken onunla ilgili bir şey daha var. Ortak bir tanıdığımız olan bir kişi o kişiyi işte araya koyarak benden podcast yapma konusunda destek istedi. Daha doğrusu yapacağım dedi. Ben yapmayı çok istiyorum. İşte senin podcastlerini çok beğeniyorum. O arkadaşım ona benim bir şirket için yaptığım bir video serisi vardı. Onu da göndermiş, dışarıya açık bir video serisi. Ondan da çok etkilenmiş, çok beğenmiş falan filan. Benimle de bir konuşmak istemiş. Ben de kırmadım. Hani telefonda konuştuk. İşte anlattı anlattı anlattı. Anladığım kadarıyla benden bir şey istemiyorsun dedim. Yani tam olarak benden istediğin şey ne? Ya işte yapmak istiyorum, senden çok ilham alıyorum. O yüzden seninle bunu paylaşmak istedim dedi. Ben de herkese ama herkese söylediğim gibi. Yani bugün bana podcast yapmak istiyorum diyen herkese fix artık böyle ses kaydı alıp düğmeye basabilirim. Şöyle diyorum. Yap. Yap. Yani hani yapsın, içinde kalmasın kimsenin. Ya çünkü podcast yapmak çok teknik açıdan çok kolay bir şey. Yani eğer bir telefonun varsa, internet bağlantın varsa, konuşabiliyorsan yapabilirsin yani. Hani denersin en azından, post edersin. Dinlenir, dinlenmez. Sonra devam edersin, etmezsin ki ben zaten bununla ilgili o kişiye de söyledim. Geçen sene podcast yapmak ve içerik üretmekle ilgili bütün soruları toplayıp kendimce cevaplamaya çalıştım. Bir bölüm yaptım. Şimdi bu kişi gitmiş kendine 3 tane bölüm kaydetmiş 15'er dakika. Kimseyle paylaşmamış. Beni aradı. Senden işte feedback istiyorum, geri bildirim istiyorum. Bunları dinleyebilir misin dedi. Yani aslında benim için bu işler birazcık zor çünkü zaten profesyonel olarak destek verdiğim kişiler var. Düzenli olarak onlarınkileri dinliyorum ve onlarla bir sonraki buluşmada işte son yapılan şey üstünden konuşuyoruz, ediyoruz falan. Tamam dedim, bakayım hani 15'er dakika hızlı dinlerim. En azından araya giren kişi de çok hatırı sayılır biri benim için. Neyse, baktım. Birinci bölüm pozitif psikoloji, ikinci bölüm growth mindset, üçüncü bölüm yaratıcılık. Devamı da gelecekmiş. Toplam 10 tane yapmak istiyormuş. Böyle hazır yapıp öyle yayınlamak istiyormuş. Ya böyle dinlemeye başladım. Önce böyle iki çarpı hızıyla başladım. Sonra bir durdurdum. Normal hıza getirdim. Çünkü dedim ki ya bunlar benim podcastlerim ve kendisinin çok beğendiğini söylediği video serim. Konular da aynı. Yani şey yapmış. Benim o konudaki podcastimle o yaptığım minik videoyu izleyip sonra oradan benim cümlelerimi falan alıp 15 dakikaya sıkıştırmış. Sonra aradı beni heyecanlı. Dedi ki dinledin mi, baktın mı falan. Çünkü ben onun nasıl geri dönüşünü yapacağım diye hani kibarca nasıl yapılır çünkü söylemem gerekiyor yani. Bir insan bu kadar rahatsa benim de en az onun kadar rahat olmam gerekiyor. Ama yine de aradaki hatırı sayılır kişiyi de düşünerek kafamda dönüyordu yani. O rahatlıkla beni aradı. Ya dedim çok güzel konular, harika konular. Dedim ki acaba sonraki bölümler mesela imposter sendromu, resilience falan bunlar mı olacak dedim. Aa, nereden bildin dedi. Yani dedim böyle biraz aynaya bakmak gibi oldu. Aa dedi, seni aynalamış mı oldum? Podcast'im sende bu etkiyi mi yarattı dedi. Dedim ki evet, ayna ama Luna Park'taki bir ayna. Ay bunu dedim. Ay bu çıktı artık ağzımdan. Değil mi? Hani var ya sirklerde, Luna Park'larda böyle bir aynalar vardır. Onlara bakmışım gibi oldum dedim. Anlamadı. Sonra da ben anlatmak durumunda kaldım. Dedim ki yani istersen yap, istersen dedim. Benim yazılı tekstlerim yok. İstersen aynalarını önce tekst olarak al. Özetleme 15 dakikada. 50 dakika anlat. Ama dedim olmaz. Yani sen bir şey yapmış olmazsın. Sen benim podcastlerimden aldığın şeyleri konuşuyorsun. Ama dedi ki sonuçta ilham aldığımız kişilerden böyle böyle başlamak doğru değil mi? Zaten herkes öyle yapmıyor mu? Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum diyerek kendisini arada hatırı yüksek olan kişiye yönlendirdim. Madem hatırı bu kadar yüksek, birazcık da o uğraşsın diyerek onu da arada aradım. Yani benim için dediğim gibi yani bunu bana haber bile vermeden birileri yapabilir. Bana değil başka kişilere de yapabilirler ama yani ya düşünsene mesela ben Nuri Bilge'nin kış uykusunu neden? Çünkü kış uykusu çünkü çok seviyorum. Ya çok seviyorum, çok ilham alıyorum. İşte filme meraklıyım, yönetmenliğe meraklıyım. Sonra ne bileyim kışın uyukladığım günler diye Nuri Bilge işte 3 saat çekmiş. Ben 45 dakikalık. Ama böyle çok benzer. Aynı hoca var, aynı şey var, daktilo var, işte kız kardeşi. Böyle sahneler koyuyorum, çekiyorum. Sonra da diyorum ki Nuri Bilge'ye bak senden ilham aldım nasıl olmuş? Cesareti gösterip mesela götürüp filmimi ona veriyorum, izletiyorum. Ay bu arada kendimi de koyduğum yere bak. Ama koyarım ya. Yani şu an aklıma ilk bu örnek geldi. Neyse böyle bir şey oldum. Dedim ki eskiden daha sözel bir şekilde söylerdim. Pratikte birazcık daha ılımlı, daha ılık versiyonunu yapardım. Şu anda çok söylediğimle davranışım çok uyumlu gidiyor. Aferin Rasel'in ya, aferin sana falan dedim yani. Sen bu kadar rahatsın. Benim bütün konularımı böyle neredeyse sırasıyla almışsın cümle. Yani şuna da okeyim ya. Tabii ki burada bahsettiğimiz konular bana ait değil ya. Ben bu podcast'te başka insanların kitaplarından altını çizdiğim cümleleri okuyup üstüne yorum falan yapıyorum. Yani birebir cümleyi okuyorum hani. Bazen bir şeyin özetini anlatıyorum. Bazen 5 tane kitabı birleştiriyorum makaleyi ama kaynakları gösteriyorum, söylüyorum. Hiçbir konu bana ya da bir başkasına ait değil. Bu dünyada ben bunu sıfırdan yarattım diyeceğin hiçbir bölüm olamaz, hiçbir konu olamaz ya. Hiçbir alanda yok böyle bir şey. Hepsini ilk insana borçluyuz bir yerde. Ama şunu anlarım, işte pozitif psikoloji duymuşsun, öğrenmişsin, benim videoyu izlemişsin, benim podcast'ı dinlemişsin. Ya mesela ben orada bir sürü kitaptan bahsediyorum. Git oku onları. Onu da sordum. Dedim ki hiç okudun mu? Yok dedi, okumadım. Sen çok güzel anlatmışsın dedi ya. Ben okusam dedi o kadar iyi şey yapamam dedi ya. Neyse. Evet. Bundan sonra araya birileri girdiği zaman da bu şekilde danışmanlıklar almayacağım. Çünkü ben bireysel danışmanlıklar alırken, profesyonel bir işe başlarken çok titizleniyorum. O kişiyle uyumlu olacak mıyım, olmayacak mıyım? O görüşmeden sonra herkesi de kabul etmiyorum. Zaman olarak da kabul etmiyorum. Çünkü ben biriyle başlarken onlara da hep söylediğim bir şeydir. Biz seninle haftada bir gün, 1-1,5 saat görüşeceğiz ama sana ayıracağım zaman bununla sınırlı kalmayacak. Biz arada haberleşeceğiz, görüşeceğiz. Yani haftada bir böyle saatimi karşıma koyup evet süreniz bitti bir sonraki görüşme böyle bir şey yok. Ben sana enerjimi zihnimde bir yer ayıracağım bir kere. Seninle ilgili bir şeyler düşüneceğim, seni takip edeceğim, şu ne oldu diyeceğim, yazışacağız, bazen telefonlaşacağız. Yani o yüzden çok titizleniyorum bu kişileri seçerken. Niye arada hatırı olan biri var diye ben böyle bir copy paste ile uğraşıyorum ki? Yani hele ki o bu kadar rahatken. Evet, bu anlattığım şeyin hastalıkla ve ateşle hiçbir ilgisi yoktu. Bu benim doğal akışımla gelişen bir şeydi. Ama arkadaşlar böyle bir şey olur mu ya? Bak Nuri Bilge falan dedim aklıma şey örneği de geldi. Düşünsene ben gidiyorum Paris'te Louis Vuitton'a. Diyorum ki bakın sizin çantalara baka baka nasıl bir şey diktim. Ay sinirlendim şu an. Neyse. Şimdi başka güzel bir haberden bahsedeyim. Evimi güzelleştirme hareketi son hızıyla devam ediyor. Her şeye rağmen bütün bedellerini ödeyerek. Yakın zamanda kendime çok uygun bir köşeye lazım olan bir çocuk berjeri aldım. Yani büyükler için yapılan berjerlerin minyatürü o kadar tatlı, o kadar güzel ki monte etmesi de çok kolaydı. Ve böyle yaptıktan sonra üstüne oturdum. İnanılmaz rahat, boyu falan çok uygun, tam böyle istediğim gibi ve içimden şöyle bir dua yükseldi. Şükürler olsun gözümde kalan ama zinhar yemediğim tüm çikolatalara çünkü tam şu anki bedenime göre yani. Tam şu an yani böyle yarın gidip 2 tane cheesecake yesem sanki o koltuk olmayacak. Ama şu an çok rahat, çok konforlu. Yani o pembe tartıya gerek var mıydı? Onun yerine her gün berjerime, minyatür berjerime oturup evet bugün de hala çok fitim, tam oluyor falan demek varken. Neyse hala iade etmeyi düşünmüyorum. Paketini açtım zaten. Üstüne henüz çıkmasam ya da üstündeki etiketi çıkarmasam da o benimle kalacak. Bir de Şeye şükrettim bu arada, bu duayı ederken gözümün önüne şey geldi. En son markete gittiğim zaman böyle minik minik jelibonlar, ayıcıklar, ama bu sefer paketler karışık renkte değil, renklerine göre ayrılmıştı. İşte sadece işte limonlu, sadece ananaslı, sadece çilekli. Ben de bütün çeşitler arasında sadece çilekli olan kırmızı jelibon ayıcığı bulmaya çalıştım. Sadece o bitmişti. Diğerlerinden var. Elmalı var, limonlu var, portakallı var falan. Üf dedim ya. Yani böyle tam istediğim gibi küçük paket, çilekli, karışıklar olunca, çünkü ben seçerek yiyorum. O sevmediklerim çöpe gidiyor falan. Neyse, tam buna üzülürken kasada böyle bir babayla çocuk alışveriş yapıyordu. Bir baktım sonuncuyu çocuk almış ve böyle sepetlerinin arkasında kalmıştı. Neredeyse unutacaklar. Dedim ki alıp kendi sepetime atsam ne olur. Baktım çocuk zaten bir sürü abur cubur almış. Zaten zararlı. Ya içimden böyle bir şey geçti. Ama dedim ki yeter aslında, saçmalama. Ya hiç doğru olmaz. O çocuk eve gidince onu bulamazsa. Bu bir hırsızlık. Parasını ödesem de bir hırsızlık ya. Yapamazsın böyle. Aklından geçti diye günahkar sayılmazsın. Yapma böyle bir şey. Sonradan da aklıma geldi. Ay, her taraf kamera dolu. Biri çekip baksa, her zaman da gittiğim market. Gerçi beni es geçebilirler yani. Sonuçta tatlı ve iyi bir müşteriyim. Ayrıca orada birlikte kediler ve köpekler bakıyoruz. Bu konuda çok muhatap oluyoruz. En son mesela bir tane kedi artık doğurmuyor yani, ama yani neredeyse eminim yere kadar hamile, aşırı hamile. Yani bebekleri seçebiliyorum. Şey dedim, acaba böyle 1 yaşında falan doğuracak bebekleri? Ve sürekli market çalışanlarıyla yani şüphelenmeye başladık. Obez olabilir mi acaba? Acaba hamile diye biz ekstra yemek veriyoruz, acıyoruz, yaş mama da şu da bu da falan diye. Neyse, sonunda doğurdu. Evet, yani bu derinlikteki bağlarımız olan kişiler beni kameradan, birinin sepetinden bir şey alıp parasını ödeyip dışarıda yersem niye yargılasın? Neyse, onu da yemediğim için, almadığım için, o çocuğa da bunu yaşatmadığım için çok mutluyum. Çünkü minyatür berjerime muazzam bir şekilde fit oturuyorum. Bu arada yani böyle tam tamına böyle köşelerinden taşıyacak gibi de değil yani. Şey, boşluklarım da var. Tam istediğim gibi, ben böyle outfitler severim zaten. Yani yapış yapış olmayacak. Üstten biraz dökülecek. Bu konuda biraz aşırıya gittiklerim de oluyor. Mesela şu an üzerimde bir tane pantolon var. Terziye gitmeye artık utanıyorum ki bunu da bak, az önce ne dedim, yorumlara dikkat ediyorum dedim, yazmışlar, demişler ki kendi bedeninizden bir beden küçük alın çünkü kalıbı geniş. Bana yeterli gelmemiş bu açıklama. Ben kendi bedenimi aldım ama kendi bedenimden 2 beden 3 beden falan büyük çıktı. Terzide aldırdım ama terzide de şöyle çok hassasım, şey diyorum, siz böyle belinden alın ama çok da almayın, yapışmasın sonra diyerek 2 kere gittim sanırım. Şu anda da düşüyor biraz. Hastalıktan da olabilir. Çok şey yiyip içmedim. İşte belki de yeni jelibonlar gelmiştir. Ben bunu bir düşüneceğim. Neyse. Bunun yanı sıra bir de bedeni biraz büyük olan harika ahşap bir bahçe koltuğu aldım. Onu da böyle biraz ayaklandığım zaman babamdan yardım ederek bir güzel monte ettim. Ben böyle kendin monte et tarzı mobilyalar, İsveç mobilyaları. Ay, markayı söylemeyeceğim. Niye söylemiyorsam yani bilmiyorum. Söyleyesim gelmedi. Onları her aldığımda, ki çok uzun yıllara tekabül ediyor. Yani kaç tane evime oradan neler almışımdır yani. Her seferinde monte etme ve daha doğrusu o ilk nasıl yapılır kılavuzunu açıp baktığımda ilk an bir pişman olurum. Ay, nereden başlayacağım? Ay, bu böyle mi? Bu vida bu mu falan filan diye ben bir stres olurum. Aynısı oldu. Hatta bir tanesinin yerini o kadar zor buldum ki, yani o kadar açıklama yapmadan sadece fotoğrafla gösteriyorlar. Fotoğraf bile değil, basit bir çizim. Onları da içimden böyle bir kınadım falan. Neyse, sonra bulunca da çok mutlu oldum ve çok kısa bir sürede yapıldı. Babam da bana uzun süre hem psikolojik olarak tahammül etti. Çünkü benim böyle of ya, yanlış mı oldu, ben şey yapamadım ya, ustaya mı götürsek falan gibi, ya dur yapıyoruz falan diyor. Neyse, dedim ki babacığım dedim, sana çok güzel bir kahve yapayım, taze kahve aldım ve yanında çok güzel bir tatlı var falan. Sen dedim otur bahçede, ben getiriyorum. Tam böyle tepsiye koydum kahveyi, çıktım. Bir baktım babam yanlış bir yere oturmuş ve dedim ki şimdi sana bir şey söyleyeceğim. biraz ters gelecek ama lütfen oradan kalkıp yanındaki koltuğa geçer misin dedim. Babam tabii ki çok şaşırdı. Sen geç dedim, ben anlatacağım dedim. Geçti, dedim ki orası o sağdan ikinci bambu koltuk, kamufun. Kamufun böyle bir takıntısı var. Benim çok saygı duyduğum, asla anlamadığım ama sonradan çözdüm. Güneşin oraya vurma açısını seviyor. Yani 6 tane aynı koltuk var bir masanın etrafında. Sağdan ikincisi kamufun ve biri herhangi bir şekilde oraya oturur, onu çekerse çığlık çığlığa sinir krizine giriyor ve o gün gerçekten kamuf için çok zor bir gün oluyor. Ben de kızıma PM ses kamufa bunu yaşatmak istemiyorum. Sonra babama da açıkladım. Dedim çünkü böyle böyle böyle sonra çok rahatsız oluyor. Babam hiçbir şey söylemedi. Sadece bana ne kadar benzediğini söyledi bir yerden sonra. Dedim ki evet, benim de bazen böyle şeylerim oluyor. Mesela bu konuda Ross Geller'la da çok yakın hissederim kendimi. Onun bir sandviç bölümü vardır mesela. My sandwich diye böyle çığlık çığlığa atar biri onun sandviçini yedi diye. Çünkü çok özeldir insana ait şeyler ve kedilere ait şeyler. Bu durumların bana gerçekten içsel olarak çok faydaları oluyor. Daha önce başka bölümlerde de anlatmıştım. Kedilerden ve köpeklerden özellikle çok şey öğreniyorum. Onlara saygı duymayı, aklım almasa da, mantıklı bulmasam da, bazen saçma gelse de onlar öyle uygun gördü ve bu yapılacak bir şeyse okey ve onların buna sahip çıkması da çok hoşuma gidiyor. Kendilerine neyin iyi geleceğine kendileri karar veriyorlar ve dışarıdan gelecek şeylere bir noktadan sonra kapalılar. Saygı duyuyorum gerçekten. Mesela yakın zamanda Teoman çok hastalanmıştı. Yani bir anda inanılmaz hastalandı ve o çeşit hastalıkta hazırlıklıyım. Elimde ilaçlarım falan hazır. 7 gün antibiyotik vermem gerekiyordu onun kilosuna göre. Ve Teoman sadece 2 gün kabul etti. Normalde yaş mama da yemeyen bir kedi. Ama 2 gün yaş mamanın içine koyduğum antibiyotik ilacı yedi. Çok şaşırdım ve şey dedim. Dedim ki ya hani demek ki gerçekten iyileşmek istiyor. Yaş mamadan tiksinir normalde ama yedi. Ama ikinci günden sonra diğer dozları kabul etmedi. Bir iki kez böyle denedim, burnuna soktum, ağzımın kenarına koy. Yok yok istemedi. Ben de saygı duydum. Sonuç ne olursa olsun ben dedim ki ona bunu zorla yapamam, yapmayacağım. Ve Teoman iki dozla iyileşti. Yani buna benzer çok şey görüyorum hem hastalık konusunda hem başka konularda. O yüzden bir şeyleri sunmak, göstermek, şunu verebilirim, bak bende bu var deyip kendini bazen ortaya koymak, sonrasına da karışmamak konusunda gerçekten muazzam dersler aldığımı söyleyebilirim. Şimdi bir tane de kötü diye etiketlemek istemiyorum ama tabii ki beni üzen, hala da üzerimde etkisi olan bir şey. Ebruli gitti. Big Big Ebruli diyordum artık. Çünkü Ebruli diye seslenince Big Big Big Big diye böyle değişik sesler çıkarıyordu. Bir noktadan sonra hatta sadece Big Big demeye başlamıştım. Biz onunla aynı gün hastalandık. O üçüncü günü öldü ve yani son 4 yıldır ilk defa bahçeden ayrıldı. Çünkü benden uzakta ölmeyi tercih etti. Bazıları onu tercih ediyor. Öleceğini anlayınca direnmeyi bırakıyor ve gidip bir yerde başka bir bahçede ölüyor. Ve bu şekilde oldu. Ebru'lu bir pandemi bebeğiydi. 4 yılı dolu dolu yaşadık. Çok hasta bir bebekti ve gerçekten ona verdiğim bütün tedavileri kabul etti ve iyileşmeyi çok istedi. Ve bunu başardı da 4 sene içinde birlikte başardık. Ve gerçekten çok böyle acılar, hastalıklar falan gibi duyulmasın. Hastalıklar yaşadı, tedaviler oldu ama bahçede çok güzel, çok güvende, her zaman sevildiği, pandemi bebeği olduğu için de çok fazla birlikte zaman geçirdiğimiz bir ömrü oldu. Her zaman yanında olduğumu hissetti, bildi ve bunu böyle her zaman da minik minik, düşük dozda kulağımı dayadığım zaman duyabileceğim kedi mırmır motor sesiyle bana da hissettirdi. Tabii ki ayrılığın her çeşidi zor ama onun da zamanı bu kadarmış, buraya kadarmış. Ve işte her seferinde diyorum ki artık sanki insanın daha mı alışması gerekiyormuş gibi düşünüyormuşum. Şaşırıyorum her seferinde ilk defa birinden ayrılıyorum, sevdiğim birini kaybediyorum diye düşünüyorum diye, ama normali de bu. Yani nasıl ki birden fazla kişiyi sevebiliyorsun, birden fazla kişi için şu hayatta işte kalbin çarpabiliyor. İşte üzüntüler de aynı şekilde. Yani hani kaç kişiyi sevmiş olduğun, işte 100 kişiyi seviyorsun, 101. de daha az seviyor olmuyorsun, kalbin daha az çarpmıyor. İşte o güzel bir şey yaşayınca daha az sevinmiyorsun. Çocuk gibi yani, hani 5 çocuğun olunca mı onları daha çok seversin, 8 çocuğun olunca mı, fark etmiyor ki, bu böyle bir şey değil. O yüzden ben de üzüntümü, gözyaşımı gayet normal bir şekilde yaşıyorum. Neyse işte onun içinde hep şunu düşünüyorum. Eğer bir kedi olsaydım ve 4 senelik ömrüm olsaydı, Big Big gibi yaşamak isterdim. Güzel bir bahçede sevdiğim kişiyi her gün görerek, sevildiğimi, kollandığımı, bir şey yaşadığım zaman bana iyi gelebilecek bir şeyler için kafa patlatan, işte yardım alan, dışarıdan seçenekleri benimle birlikte deneyen ama beni zorlamayan biriyle olmak isterdim ben de. Evet, neyse. Yine çok güldük, çok ağladık tarzında bir bölüm kaydetmiş oldum. Bu arada şu açıdan da çok mutluyum. Üst üste iki cümle bile kuramıyordum hastayken. Son 3 bölümdür gayet böyle rahat rahat konuşabiliyorum. Biraz böyle tabii ki desteklenerek, önünde arkasında sıcak zencefiller içerek, yeri geldiği zaman da kaydı durdurup rahat hissettiğim anda devam ederek. Evet, bu bölümün de bu şekilde sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Sabah olup uyanınca her şey gene aynı.